Ayrım 14, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 121. Bay Duffy, bir başka sıkıntı veren ahvazda bir cuma namazından sonra verilen bir vaazla ilgili konuşma kesitleri tetkik etmekte olan Jim Duffy, bir şey mi var diye sordu. Bay Lawrence, acaba 7. kata gelebilir mi diye rica ediyor. Bu elimdekinden kurtulmak için merdivenleri tırmanmam gerekse bile geliyor olduğumu bildir. Hareket Dairesi Başkan Yardımcısının ofisi direktörünkine bitişikti. Koskocaman pencereleri Virginia eyaletinin güzelim kır manzarasına bakıyordu. Direktörünki gibi kendi özel mutfağı ve giyinme odası vardı. İçinde kıpırdanan buruntulara mani olmaya çalışarak içeri girdi. Jimbo! Jack Lawrence kendisini karşılamak üzere kapıya doğru geliyordu. İşe yarar bir şey çıktı mı hiç diye sordu. Hepsinin canı cehenneme. Boş ver, bu konuşmaları dinlemekten daha ilginç bir şey bulduk biz. Jack onu alıp içeriye götürdü. Köşedeki koltuklara yerleştiler. Kenarda Jack'in tanıştırmaya teşebbüs etmediği bir genç vardı. Masanın üstünde kahveler hazır bekliyordu. Sen ayrıldığın zaman $100'lık dolar kalpazanlığı işi başlamış mıydı? Hani hazinenin Super Bill diye ad taktığı sahte banknotlar. Evet, Beyrut'ta ortaya çıkmıştı ilk olarak. Bunları İranlıların mı, Suriyelilerin mi bastığına bir türlü karar verememiştik. Neyse, belli oldu artık, İranlılar basıyormuş. Önceleri Lübnan'daki Hizbullah örgütüne gönderiyorlardı. İsrail hava akınlarında yakılıp yıkılan taraftarlarına ev, okul, hastane yaptırmak gibi sosyal hizmetleri bu yolda finanse ediyorlardı. Daha sonra paralarının başarılı olduğunu görünce Ayetullah uluslararası para piyasalarını da sürmeye başladı. Bizim yeni yüzüklerin sebebi şimdi anlaşılıyor. Tam üstüne bastın. Bu sahte banknotlar öylesine iyi yapılmıştı ki Federal Reserve Bankası kendi sahte para ayırma makinelerini ıslah etmek zorunda kaldı. İnanabiliyor musun? Ayetullah 75 yıl sonra ilk defa para sistemimizde değişiklik yapmaya mecbur etmişti bizi. Rubin ile hazinenin öteki yetkililerinin büyük bir skandal patlayacak, dünyada $100'lık banknotlarla ilgili bir panik başlayacak diye ödleri kopuyordu. Bildiğin gibi dünya para piyasasında 2/3 yüzlüklerden oluşan 380 milyar dolar para dolaşmaktadır. Bu düzende açılacak bir deliğin Amerikan bütçesine neler yapacağını düşünmek bile korkunç. İranlılar bu işi nasıl başardı böyle? Ne zamandan beri böyle kalpazanlık üstadı oldular? Yeni bir banknotu eline aldığın zaman şöyle parmaklarının arasında ovuşturduğunda kabartılar hissedersin değil mi? Duffy başını salladı. Bu paranın basılma tekniğinden ileri gelir. Kalıpçılar ve matbaacılar bu işte intaglio denen İtalyan tekniğini kullanırlar. Bunun için koskocaman her santimetre karede büyük bir baskı ortaya çıkaran 60 tonluk presler kullanılıyor. Bu presleri dünyada yalnız 2 şirket yapıyor. Bunlardan biri İsviçre'de Lozan'dadır. Ayetullah'ın kalpazanlık düzenini kurmasına İsviçrelilerin yardım ettiğini mi söylemek istiyorsun? Hayır, Şah yaptı bu işi. 1970'lerin ortalarında kendi parasını artık kendisinin basabilmesi için bu presleri İsviçre'den o satın almıştı. O tarihlerde onun riyalleri İngiltere'de basılıyordu. İsviçre'deki De La Rue Giori şirketi biri Tahran'ın yakınlarında Şimran'da, diğeri takriben 40 kilometre kuzeyindeki Kereç şehrinde 2 banknot matbaası kurdu. Zavallı Şah bunları hiç kullanamadı. Daha sonra 1980'lerin ortasında Irak Savaşı nedeniyle sıkıntı başlayınca cin fikirlilerden biri Şah'ın aldığı matbaayı kendi dolarlarının baskısı için kullanmayı akıl etti. Bütün para derdi bu suretle halledilmiş olurdu. Jack Lawrence elinde oynadığı ataşı temiz sigara tablasına bıraktı. Asıl kalıpları Doğu Almanya'da Stasi ile anlaşıp Leipzig'te yaptırdılar. Bizim kullandığımız kağıdın kalitesine bu kadar yakın kağıdı nereden aldıklarını hala bulamadık. Ne kadar basmışlar? Kimse tam bilemiyor. Rubin 10 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bence bu şakadan başka bir şey değil. İstihbarat çevrelerinin tahmini en az 20 milyar olduğu noktasında. Tarih boyunca dünyada kimsenin yapamadığını yapıp Sam amcayı böyle tırtıklamaları yanlarına mı kaldı? Kimse bir şey yapamadı mı? Zavallı Amerikan halkı, sevgili dolarlarının başına ne geldiğinin farkında mı acaba? Sahtekarlık işleri gizli servisin sorumluluğunda. Onlar da bu işte çok kötü bir performans gösterdi. 1993'e kadar hükümet ipin ucunu kaçırıncaya kadar kimse bize bir görev vermedi. 1994 sonlarına doğru perde arkasında İranlıların bulunduğuna dair kesin deliller topladık. Ama hazinede Bay Rubin bunların hiçbirini kabul etmedi. Neden? Piyasanın büyük tepki göstermesinden korktu. Palavra tabii. Duffy belli belirsiz gülümsedi. Hükümet bürokratları arasındaki bu türlü çekişmeleri seyretmekten pek hoşlanırdı. Neyse diye devam edecek. Tahran'ın üstüne bir uydu yerleştirdik. Oradaki piç kurularının matbaadan yeni banknotlarla yüklü kamyonlarla çıkışını gösteren resimler çektik. Piyasaya doğru yola çıkıyorlardı. Bu sefer idare inanmaktan başka çare bulamadı.
Oturup ağlamaya mı başladılar?
Öyle olmadı. İlk defa sıkı tuttular işi. Lefkoşa'ya küçük bir delegasyon gönderip İranlılarla buluştular. Bu işi kesmeyecek olurlarsa tepelerinde dolaşmaya başlayacak, kruis müzelerini seyretmekten boyunlarının tutulacağını ihtar ettik sertçe.
Kestiler mi?
Lawrence omuz sıktı. Hiç olmasa bir aylık yavaşladıklarını sanıyoruz. Ama bizim hazine sahte yüzükleri çok sıkı takibe aldı. İşte seni buraya davet edişimizin sebebi de bu. Dün Güney Kıbrıs Merkez Bankası'na 1 milyon dolara yakın sahte para gelmiş.
Duffy hafif bir ıslık çaldı.
Kıbrıs'a bu parayı kimin yatırdığını sorduk ama banka mahremiyeti deyip cevap vermediler. Ama bu arada olay polise intikal ettirilmişti usulüne uygun olarak.
Toplantının başında Duffy'ye takdim etmediği gence döndü.
Jimbo, şu andan sonra duyacakların çok mahrem bilgi. Aslında burada duyduğun her şey gibi.
Genç adam kalın çerçeveli gözlüklerinin arkasında gözlerini kırpıştırarak, Bay Duffy, ben başkan yardımcısının bilgisayar uzmanıyım diye söze başladı. Hala adını söylemiyordu. Kıbrıs Rum polisi özel bir software programı kullanır. Onların haberi yok ama burada Maryland'da yapılmıştır bu özel program. Dünyanın her tarafındaki polis örgütüne Hamburg'daki bir şirket tarafından Alman yapısı olarak satılır. Aslının Amerikalı oluşu gizli tutulmuştur.
Duffy akıllıca bir iş bu diye düşündü. Bu programın en büyük özelliği bazı gizli kapakçıklarının oluşudur. Yani içine bir nevi tahta at koyarak sattık onları. Bilgisayar kullananların bazı sırlarını öğrenebiliyoruz. Yaptığımız iş 3. dünya ülkelerinde bu programı kullanan polis bilgisayarlarının modem kanalı ile bir kaydını tutmaktan ibaret. Gerektiğinde çok gizli bir süper şifreyle girip istediğimiz bilgileri hiçbir kayıt veya iz bırakmadan alabiliyoruz. Bu bize bilhassa uluslararası terörizm konusunda bizimle hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmayan Yunanistan gibi ülkelerin terörist dosyalarına girip bilgi alma bakımından büyük kolaylıklar sağlıyor.
Şimdi anlaşılıyor bu konunun neden çok gizli sınıftan olduğu. Jim diye sözü aldı Lawrence. Kıbrıs'ta sahte para çıktı haberini alınca dün gece Lefkoşa polisinin dosyalarına girip raporu bulduk. Parayı yatıran Dimitri Wolf adında eski bir Kızıl Ordu albayı. Kıbrıs'a 48 saat evvel gelmiş. Şimdi kritik olan nokta şu. Moskova istasyonumuzdan adamın adını araştırdık. Kızıl Ordu'nun seçkin bir roket tümeninden emekli olmuş. 1992'de roketlerin tasfiyesi sırasında Kazakistan'da Ulba'daki taktik roket birliğinin başındaymış. Bu tarih İranlıların 3 tane roket satın aldıklarından şüphelendiğimiz tarihe denk düşüyor. Direktör bu konudan sana da söz etmişti. Bu raporu bir türlü tam kesinleştirememiştik.
Vay canına, bu adam hala Kıbrıs'ta mı?
Bildiğimiz kadarıyla evet.
Beni ne kadar çabuk gönderebilirsiniz oraya?
İşte bu adam. Siyah'ın Lefkoşe'deki bölge şefi belli belirsiz bir baş işaretiyle tavernadaki özel bölmede oturmuş, öndeki musakka tabağını seyreden iri yarı adamı işaret etti. Masada bir şişede vodka vardı. Adamın yemek tabağından çok vodka şişesiyle meşgul olduğu açıkça görülüyordu. Jim Duffy emeklilik fonunun 1 milyon dolar kadar azaldığını öğrenmişe benziyor diye mırıldandı. Banka hiç vakit kaybetmeden kendisine haber verdi. Bilirsin etrafta felaket tellallığı yapmaya hazır insan pek çoktur. Şef tavernada bulunuşlarını örtbas etmek istercesine önündeki bir adam büyük bir yudum aldı. Buraya gelirken yanında yarı yaşında kızıl saçlı bir fingirdek vardı. Kız dün Moskova'ya döndü. Bankadaki paraların 1 milyon dolar kadar daha hafif çektiğini öğrenince onun sandığı kadar iyi bir sevgili olamayacağını anlamış olmalı. Albayın oturduğu köşenin penceresinden 16. yüzyılda Venediklilerin yaptığı surlar görünüyordu. Duffy hayran hayran o surları seyrediyormuş gibi davranarak asıl hedefini tetkike başladı. Kızıl Ordu albayının vodka tüketme kapasitesi dehşetti. Duffy'ye göre şişenin 1/3'ü gitmişti. Bu iş albaya çok koymuş olmalıydı. Ama diye düşündü onu seyrederken pek belli etmemeye çalışır bir de hali var. Ara sıra omuzlarının düştüğü oluyorsa da Rus tecrübeli bir içkici gibi kendini çabuk toparlıyordu. Adamın gür, muntazam tıraşlanmış ve iyice kırlaşmış saçları vardı. Adeta alnının yarısını kaplayan kaşları da aynı şekilde kırdı. Yüzü biraz şiş ve yer yer kırmızıydı. Bu da açık havadan değil, vodkadan olmuş diye düşündü. Yemek tabağının üstüne abanmış omuzlar geniş ve kuvvetliydi. Vodka kadehini tutan elleri de. Duffy bu karşımızdaki adam diye düşündü. Proletaryadan gelen, Marksist-Leninist devrimi korumak için yetiştirilmiş yaşlı bir Sovyet vatandaşı. Herhalde büyük savaşların propaganda filmlerini seyrede seyrede Kızıl Ordu'ya yazılmıştı. 1989'dan beri gördüklerine rağmen hala orduya olan inancı yerindedir. Gençliğinde Cizvitlerin eline geçen İrlandalı Katolik çocuklar gibi. Daha sonra herhangi bir kiliseye adım atmamasına rağmen inancı da yerli yerindedir herhalde. Ona nasıl yanaşmalı acaba? Dost doğru bodoslama yapsam mı? Duffy'nin Rusçası çok iyiydi. Oklahoma'da Rus dili okumuştu. Aslında CIA'da görev alabilmesinin sebeplerinden biri de buydu. O tarihlerde akıcı bir şekilde Rusça konuşan Amerikalı genç pek yoktu. Hala adamı seyrediyordu. Şişeyi alıp kadehine 3 parmak kadar vodka koydu. Eli sapasağlamdı, hiç titremiyordu. Kadehi kaldırıp şöyle bir salladıktan sonra Kızıl Ordu usulü tepesine dikip bir yudum da içti. İki ihtimal var diye düşündü Duffy. Birincisi kendi kendine çok acınıyor olmalı. Yarın olmayacakmış gibi vodka içmesinin sebebi bu olabilir. Vodka Rus melankolisinin cilası değil midir? Bu adamın melankoliye kapılması için büyük bir sebep vardı. İkincisi ona bu sahte paraları İranlılar yutturmuş olabilirdi. Acaba bu sahte paraları İranlıların bastığından haberi var mıydı? Sonra getirip ona kakalamış olmaları. Şayet bunları bilmiyor da birisi kendisini anlatırsa ne olurdu? İnanır mıydı? Dehşet bir iddete kapılır mıydı? Bu kızgınlığı arasında her şeyi Duffy'ye anlatır mıydı? Bölge şefine yiyecek bir şeylerle bir şişede vodka ısmarlar mısın dedi. Ben midemi takviye ederken o önündeki şişeyi bitirsin bakalım. 20 dakika kadar sonra Duffy albayın şişeyi aklamak üzere olduğunu gördü. Önündeki vodka şişesini alarak yerinden kalkıp albayın oturduğu yere doğru yürüdü. Mirye druşba, dostluklara yoldaş diyerek elindeki vodka şişesini uzattı. İçkimizi paylaşalım, bir kahkaha attı. Yeni dünyamızın şerefine. Albayın bardağını doldurarak davet beklemeden iskemlelerden birine oturdu. Rus'un gözleri kıpkırmızı olmuştu. Ağlıyor muydu? Giden milyona mı yoksa kızıl saçlıya mı ağlıyordu? Duffy kadehini kaldırıp Rus'unkiyle tokuşturdu. Sıhhatine diye mırıldandı. Ne güzel bir yer şu Kıbrıs değil mi? Rus kadehindekini tepesine dikti. Öyle görünüyor. Tatile mi geldiniz? Albay bir an şaşalar gibi oldu, sanki niye adada olduğunu hatırlamıyordu. Bu yüzsüz Amerikalının nesi neydi de ona soruyordu. Nah işte, tipik bir Amerikalı, herkesin işine burnunu sokan. Ama koca bir şişe vodka getirmemiş miydi?
Evet dedi, tatile geldim.
Vay be, ne güzel. Kıskanır bir adayla devam etti. Şanslıymışsın. Ben çalışıyorum. Keyfi meyfi yok burada bulunmamın. Albay Amerikalıların iki şeye çok meraklı olduklarını bilirdi. Nerelisin, ne yapıyorsun? Merhabanın arkasından hemen nerelisin ya da ne iş yaparsın sorusu gelirdi. Kendisini hiç ilgilendirmedi halde kibarlık icabı ne yapıyorsun diye sordu.
Para işinde çalışıyorum.
Çok mu var?
Keşke olsaydı. Benim işim çok parası olanların peşinden koşmaktır.
Albayın yarı uyuşuk beyninde bir şimşek çaktı. Vergicisin öyleyse. Duffy güldü. Çok gizli bir sır vermek üzereymiş gibi albaya doğru eğildi biraz.
Chase Manhattan Bank'ta çalışıyorum. Sahte para eksperiyim.
Amerikalıların biraz derdi var bu konuda. Bunları söylerken Duffy cebinden iki tane $100 çıkardı. Albayın yüzü karmakarışık olmuş gibiydi. Duffy adamın aklını tam istediği gibi karıştırmıştı. Yüzlükleri masanın üstüne koydu. Bu dedi hakiki para. Bu da sahtesi. Birkaç özelliğini anlattı hızla ama basılan en başarılı sahte yüzük. Kimin yaptığını biliyor musun?
Albayın yüzündeki şüphe bulutları artık iyice bir fırtına alametine dönmeye başlamıştı.
Duffy'nin sorusuna başını sallayarak bilmiyormuş gibi cevap verdi.
Tamam arkadaş diye aklından geçirdi Duffy. Şimdi ışığı yakıyorum, bakalım ne reaksiyon vereceksin.
İranlılar.
İranlılar mı?
Bu sefer tam isabet almıştı. Albayın reaksiyonu çok içten gelmişti. Sesinden şoke olduğu açıkça belli oluyordu.
Olamaz.
%100 doğru arkadaş. Tahran'da basılıyor. Bugüne kadar $20 milyar basmışlar. Sağa sola dağıttılar. Kandırıldıklarının farkında olmayan herkese kakaladılar.
Vay eşşoğlular.
Bu laflar öyle bir dehşet ve şaşkınlığa çıkmıştı ki albayın ağzından. Duffy istediği her şeyi öğrenmişti. Yavaş yavaş arkasına yaslandı. Sağlam parayı cebine koyarak sahte yüzlüğü eliyle kaldırdı. Bir müddet seyretti.
Bunlarla çok insanın canını yaktılar. Hele sizin ülkede. Çok hayalleri yıktılar.
Bu arada albay Duffy'nin şişesinden kadehini doldurup tepesine dikti.
Eşşoğlu eşekler diye içini çekti yeniden.
Eşşoğlu eşeğin ta kendileri. Duffy'nin yüzüne suni bir ışık yayıldı. Artık maskesini çıkarabilirdi.
Albay Dimitri Wolf dedi. Sizinle açık konuşacağım. Benim adımı nereden biliyorsunuz?
Tabii biliyorum. Ayrıca pazartesi sabah Sovereign Trust Bankası'na bu sahte paralardan 1 milyona yakın para yatırdığınızı da biliyorum. 1992'de Kazakistan'da Ulba'da görevli olduğunuzu da.
Ya.
Bu kısa kelime bir çocuğun elinde patlayan balondan çıkan hava sesi gibi ıslık çalıyordu adeta.
Sen siyadansın değil mi?
Nasıl istersen öyle olsun. Önemli olan şu anda arkadaş oluşumuz. Birlikte çalışabiliriz. Sen bana yardım et, ben de sana.
Benim 1 milyonumu geri getirebilir misin?
Korkarım bunu kimse yapamaz. Birkaç gün evvel Büyükelçilik'teki kazanda yanıp kül oldu onlar. Ama sen bana İranlılara bu para karşılığında ne sattığını açıkça anlatırsan ben de kimsenin seni rahatsız etmemesini sağlarım. Nasıl oldu bütün bu işler?
Hiçbir şey anlatmayacağım.
Duffy yine aldırmaz pozuna girdi. Sen topçu subayıydın. Bull adında Kanadalı birinin adını duydun mu?
Hiç duymadım.
Iraklılar için uzun menzilli top parçaları yapıyordu. Bir gece Brüksel'de ölüsünü buldular.
Kim öldürmüş?
Bilmem. Bak sana ne söyleyeceğim. Burası Tel Aviv'den ne kadar uzakta? Uçakla sadece 20 dakika. Şayet Iraklılar için Tel Aviv'i bombardıman edecek uzun menzilli top parçaları yapan Bay Bull'u Mossad öldürttüyse, İranlılara nükleer bomba satan bir Rus albayının Lefkoşe'de Holiday Inn Oteli'nin 306 numaralı odasında kaldığını öğrendikleri zaman ne yaparlar? Göğsüne bir madalya takmak için mi gelirler buraya? Elinde kalan $600,000 önümüzdeki 2 saat içinde nasıl sarf edebileceğine dair planın var mı acaba? Yani onlar buraya gelmeden evvel.
Eşşol eşek Amerikalı.
Olabilir dostum, olabilirim. Ama bana İranlılara sattığın nükleer silahları anlatırsan ben de tanıştığımızı bile unuturum. Aksi halde Mossad'daki arkadaşlardan birine seni nerede bulabileceklerini haber verebilirim bakarsın. Her şey senin tutumuna bağlı. Duffy Wolf'un kadehine vodka doldurdu. Al bakalım şerefine içilecek bir konu. Doğru karar vermene yardım eder belki.
Niye hep nükleer silah diyorsun?
Çünkü hiçbir ayetullahın yüksek patlayıcı gücü de olsa TNT ile doldurulmuş bir silaha 1.6 milyon dolar vereceğine ihtimal vermiyorum da ondan.
Albay Duffy'nin doldurduğu vodkayı tepesine dikti. Omuzları yine hafif hafif sallanmaya başlamıştı öne arkaya doğru. Ancak bu sefer refleksleri hareketlerini tam olarak kontrol edemiyor gibiydi.
2 milyon verdiler dedi.
İranlılar seninle nasıl kontak kurdu? Ulba'da mı?
Hayır, Almatı'da izindeyken.
Vodka'nın kafasını bulandırmış olmasına rağmen albay her şeyi gayet açık hatırlıyordu. Yeni açılan büyükelçilikte verilen bir resepsiyona gitmişti. Üniformasını giyinmiş, bütün nişanlarını takmıştı. İki İranlı yanına yanaşmıştı. Bugünlerde askeri şahısların unuttuğu bir şekilde son derece saygılı davranıyorlardı. Daha yaşlıca olan ve ötekinin profesör diye hitap ettiği adam son derece şık giyimli, iki günlük sakalına rağmen çok kibar bir zattı. Bütün iyi Müslümanlar gibi içki yerine meyve suyu içiyordu. Daha sonra gitmelerine yakın profesör yeniden yanına gelmiş, albayım demişti, sizinle yine görüşmek isterim, daha sakin, daha uygun bir yerde.
Wolf hiç cevap vermemişti. Profesör yarın diye devam etti. Zenkov Katedrali'ni ziyarete gideceğim. Bir Müslüman için acayip görmüyorsunuz değil mi? Oradan çıkınca saat 2 sularında tam katedralin kapısının karşısında Panfilov Parkı'nın kenarındaki bankta oturuyor olacağım. Size yapacağım teklifi enteresan bulacaksınız sanırım. Meraklanan Wolf, profesörün istediği gibi söylenen yere gitmişti.
14. ayrımın sonu, sayfa 130.